Ayrım 23.
İtalya sokaklarında dolaşan, kimi zaman da içlerinde çok ustalarına rastlanan müzisyenler gelip kontrbaslarını Fausta'nın pencerelerinin altına yerleştirdiler. Çalgı ve seslerini bir boy denedikten sonra Fausta'nın onuruna bir parça okudular. Fausta pencereye geldi ve atla yolun ortasında durarak kendisini önce selamlayan, ardından da pek anlamlı bakışlar yöneltmeye başlayan çok terbiyeli bir genç adamı hemen görüverdi. Fabris'in benimsediği abartmalı İngiliz giysilerine karşın Fausta, Bologna'dan ayrılmasına neden olan ateşli mektupların yazarını tanımakta gecikmedi. Genç kadın kendi kendine, işte garip bir yaratık diye düşündü. Galiba onu seveceğim. Elimde 100 Louis altını var. O korkunç M.... kontunu pekala başımdan def edebilirim. Gerçekten de akıl ve öngörüden yoksun bir insan. Sadece adamlarının ürkün suratlarıyla bir parça eğlenceli oluyor. Fabris ertesi gün Fausta'nın her zaman saat 11 sularında kentin ortasında bulunan büyük amcası Başpiskopos Ascanio del Dongo'nun gömütünün bulunduğu aynı kiliseye ayine gittiğini öğrenince onun peşinden gitme cüretini gösterdi. Gerçekten Ludovic ona güzel, kızıl saçlarla şahane bir İngiliz perikası sağlamıştı. Yüreğini yakan alevlerin rengini taşıyan bu renk konusunda yazdığı soneyi Fausta pek etkileyici bulmuştu. Bilinmez bir el bu soneyi genç kadının piyanosunun üzerine yerleştirivermişti. Bu küçük savaş bir hafta kadar sürdü ama Fabris her türlü girişimine karşın gerçek bir ilerleme sağlayamadığını düşünüyordu. Fausta onu evine kabul etmeye asla yanaşmıyordu. Fabris acayipliği enikonu abartıyor, aşırılığa vardırıyordu. Genç kadın daha sonraları ondan korktuğunu söyledi. Fabris'i artık sadece o aşk dedikleri şeyi en sonunda hissedebilme umudu tutuyordu ama çoğu zaman da açıkça canı sıkılıyordu. Ludovic genç adama, ''Beyefendi, çekilip gidelim buradan.'' diye yineliyordu. ''Siz aşık filan değilsiniz. Ben sizde umut kırıcı bir soğukkanlılıkla bir sağduyu görüyorum sadece. Zaten hiçbir ilerleme elde etmiyorsunuz. Sırf utandığımızdan çekilip gidelim buradan.'' Fabris ilk öfke anında başını alıp gidecekti ama Fausto'nun San Severino Düşesi'nin evinde şarkı söyleyeceğini öğreniverdi. İçinden belki de bu ses en sonunda gönlümü tutuşturmayı başarır diye düşündü ve kılık değiştirerek bütün gözlerin kendisini çok iyi tanıdığı o saraya girme yürekliliğini gösterdi. Artık konserin sonlarına doğru büyük salonun kapısının yanında dikilen avcı giysili bir adamı görünce düşesin duyduğu heyecanı gözünüzün önüne getirin siz. Bu duruş kendisine birisini anımsatıyordu. Düşes Mosca kontunu aradı, o da işte o zaman Fabris'in çok önemli ve gerçekten akıl almaz çılgınlığını ona bildirdi. Kont bu çılgınlığı çok iyi karşılıyordu. Düşes'ten başka bir kadına duyulan bu aşk kontun pek hoşuna gidiyordu. Siyasetin dışında son derece kibar bir erkek olan kont, düşesin mutlu olduğu oranda kendisinin de mutluluğu bulabileceği özdeyişi uyarınca davranıyordu. Sevgilisine, ''Ben Fabris'i kendi kendisinden kurtaracağım.'' dedi. ''Onu bir sarayda tutuklarlarsa artık düşmanlarımızın sevincini gözünüzün önüne getirin.'' Bu nedenle burada 100'den fazla adamım var ve yine onun içindir ki sizden büyük su sarnıcın anahtarlarını istedim. Fabris Fausta'ya çılgınlar gibi aşık görünüyor ama şimdiye kadar da onu bir türlü M.... kontunun elinden koparıp alamadı. Düşes'in yüzünden çok şiddetli bir acının ifadesi okunuyordu. Demek ki Fabris tatlı ve ciddi bir duygudan tamamıyla yoksun bir çapkından başka bir şey değildi. Düşes en sonunda, hem de bizi hiç görmemek, işte bunu asla bağışlayamam dedi. Ben de her gün ona Bologna'ya mektup gönderiyorum. Kont da, ben Fabris'in ağırbaşlılığını çok takdir ediyorum diye yanıt verdi. Atıldığı bu serüvenle bizi lekelemek istemiyor, bu serüveni onun ağzından dinlemek çok hoş olurdu. Fausta kendisini meşgul eden şeyi gizlemesini bilip dilini tutamayacak kadar fazla çılgındı. Gözleriyle bütün aryaları avcı giysili o genç adama yönelttiği o konserin ertesi günü M.... kontuna dikkatli bir yabancıdan söz etti. Fena halde öfkelenen kont, onu nerede görüyorsunuz dedi. Şaşıran Fausta da sokaklarda, kilisede diye yanıt verdi. Hemen ardından da düşüncesizliğini onarmak ya da en azından Fabris'i anımsatabilecek her şeyi uzaklaştırmak istedi. Mavi gözlü, kızıl saçlı, uzun boylu genç bir adamın bitmez tükenmez bir tanımına girişti. Bu hiç kuşkusuz, çok varlıklı ve pek beceriksiz herhangi bir İngiliz ya da bir prensti. M.... kontu bu sözleri işitince genel yargılarında pek başarılı olmamakla birlikte bu rakibin Parma'nın veliaht prensinden, ki bu düşünce kendini beğenmişliği için nefis bir şeydi, başkası olamayacağını düşünmeye kalktı. Ancak toplanıp tartıştıktan sonra sokağa çıkmasına karar veren 5-6 yönetici, yönetici vekili, öğretmenli ve benzerleriyle korunan bu hüzün dolu zavallı genç adam yanlarına yaklaşabilmesine izin verildiği şöyle böyle her kadına garip bakışlar yöneltirdi. Düşes'in konserinde konumu onu bütün dinleyicilerin önüne tek başına ayrı bir koltuğa güzel Fausta'nın 3 adım ötesine yerleştirmişti. Bakışları da May nokta nokta kontunu son derece sinirlendirmişti. Bu nefis boş gurur çılgınlığı, yani kontun rakip olarak bir prensle karşılaşması Fausta'yı pek eğlendirdi. Bunu safça verilen 1001 ayrıntıyla daha da pekiştirmeyi bir zevk edindi. Konta, sizin soyunuz o genç adamın ait olduğu Farnese'lerinkinden daha mı eski diyordu. Ne demek istiyorsunuz siz? Onun kadar eski miymiş? Benim ailemde hiç piçlik yoktur. Farnese ailesinin ilk hükümdarı erdemleriyle pek ünlü olan Pierre Louis bilindiği gibi Ermiş Papa 3. Paul'un gayrimeşru oğluydu. Yazarın notu. Rastlantı öyle getirdi ki May nokta nokta kontu o sözüm ona rakibini hiçbir zaman şöyle rahat rahat göremedi. Bu da karşısında hasım olarak bir prensin bulunduğu izlenimini pekiştirdi. Gerçekten de girişiminin çıkarları onu parmaya çekmediği zamanlar Farbissakka'ya doğru uzanan ormanlarda ve Po kıyılarında kalıyordu. May nokta nokta kontu Fausta'nın sevgilisini bir prensin elinden almak üzere olduğuna inandığından beri daha bir gururlanmıştı ama aynı zamanda da daha sakınımlı davranıyordu. Fausta'dan bütün girişimlerinde daha büyük bir ağırbaşlılık göstermesini çok ciddi bir biçimde rica etti. Kıskanç ve tutkulu bir aşık gibi Fausta'nın ayaklarına kapandıktan sonra genç prense kanmamasının onurunu yakından ilgilendirdiğini çok açık bir biçimde bildirdi. İzninizle, eğer onu seversem onun kurbanı olmam. Ben ömrümde ayaklarıma kapanmış bir prens görmedim. Eğer boyun eğerseniz, belki de ben prensten öcümü alamam diye sürdürdü azametli bir bakışla. Ama hiç kuşkusuz öcümü kesinlikle alırım. Bunları dedikten sonra da kapıları var gücüyle çarparak çıkıp gitti. Eğer o anda Farbis gelseydi davasını kazanırdı. May nokta nokta kontu akşam oyundan sonra Fausta'dan ayrılırken eğer yaşamak istiyorsanız dedi. Ne yapıp yapın genç prensin evinizden içeri adım attığını ben hiçbir zaman bilmeyeyim. Allah kahretsin, ona hiçbir şey yapamam ama size her şeyi yapabileceğimi sakın bana anımsatmayın. Fausta, ah Fabrisciğim diye haykırdı, seni nerede bulabileceğimi bir bilsem. Kendini beğenmişlik, boş gurur, varlıkla ve ta doğduğu günden beri hep yüze gülücüklerle çevrelenmiş genç bir adamı pek uzaklara götürür. May nokta nokta kontunun Fausta'ya duyduğu o çok gerçek tutku yeniden şiddetle canlandı. Ülkesinde bulunduğu hükümdarın tek evladıyla çarpışmanın tehlikeli olasılığı onu durduramadı. Aynı şekilde prensi görmeye çalışmayı ya da hiç değilse peşine adam takmayı akıl edemedi. Ona başka türlü saldıramadığı için May nokta nokta kontu onu gülüş düşürmeyi tasarlama cüretinde bulundu. Kendi kendine Parma devletinden ebediyen kovulurum diye düşündü. Olsun varsın umurumda bile değil. Eğer May nokta nokta kontu düşmanının durumunu keşfetmeye çalışsaydı, zavallı prensin peşinde teşrifatın can sıkıcı koruyucuları olan yaşlı 3-4 adam olmadan sokağa adım atamadığını ve kendisine izin verilen ve tek gönlüne göre zevkin maden bilim olduğunu öğrenirdi. Fausta'nın oturduğu Parma'nın kaymak tabakasının akın akın doluştuğu küçük saray gece ve gündüz gözleyicilerle kuşatılmıştı. May nokta nokta Fausta'nın ne yaptığını, özellikle de çevresinde neler yapıldığını saati saatine biliyordu. Bu kıskanç adamın aldığı önlemlerde şu nokta övgüye değerdir ki o pek kaprisli kadın önce gözetimin arttığını hiç sezinlemedi. Bütün ajanlarının raporları M. kontuna kızıl saçlı bir peruka takan çok genç bir adamın sık sık Fausta'nın pencerelerinin altında göründüğünü ama hep değişik bir kılıkta olduğunu söylüyorlardı. M. kendi kendine elbette ki genç prenstir bu diye düşündü. Yoksa neden kılık değiştirsin? Elbette ya, benim gibi bir adam ona boyun eğecek değil ya. Venedik Cumhuriyeti'ni zorla gasp etmeleri olmasaydı ben de hükümdar prens olurdum. San Stefano yortusunda casusların raporları daha karanlık bir rengi büründüler. Raporlar Fausta'nın yabancı adamın yakınlıklarına yanıt vermeye başladığını bildirirmişe benziyorlardı. May nokta nokta kontu, bu kadınla hemen şu anda çekip gidebilirim diye düşündü. Ama nedir o? Bologna'da Del Dongo'nun karşısından kaçtım. Burada bir prensin önünden kaçacağım. İyi ama o genç adam ne der sonra? En sonunda beni korkuttuğunu düşünebilir. Aman canım, ben de onun kadar soylu bir aileden geliyorum. M.Conte fena halde öfkelenmişti. Ne var ki, bu yetmiyormuş gibi çok alaycı olduğunu iyi bildiği Fausto'nun gözünde her şeyden önce kıskanç olma gülünçlüğüne bürünmek istemiyordu. İşte böylece San Stefano gününde Fausto ile bir saat geçirdikten sonra kendisine yapmacıklığın daniskası gibi görünen bir yakınlıkla kabul edildikten sonra Kont genç kadından Saint Jean Kilisesi'ndeki ayine gitmek üzere giyinirken saat 11 sularında ayrıldı. M.Conte evine döndü. Genç bir tanrı bilim öğrencisinin yıpranmış siyah giysilerini sırtına geçirip hemen Saint Jean Kilisesi'ne koştu. Orada sağ koldaki üçüncü küçük bölmeyi süsleyen gömütlerden birinin arkasına yerleşti. Gömütünün üzerine diz çökmüş halde gösterdikleri bir kardinalin kolunun altından kilisede bütün olup bitenleri rahatça görüyordu. Bu yontu bölmenin içindeki ışığı kesiyordu. Böylelikle onu yeterince gizliyordu. Az sonra her zamankinden daha güzel görünen Fausta'nın geldiğini gördü. Genç kadın çok şık giyinmişti. En yüksek sosyeteden 20 hayranı da peşinden geliyordu. Gözlerinde ve dudaklarında gülümseme ve neşe parlıyordu. Zavallı kıskanç kendi kendine, sevdiği erkeği burada görmeyi düşündüğü apaçık ortada. Belki de benim sayemde onu uzun zamandan beri görememiştir diye söyleniyordu. Ansızın Fausta'nın bakışlarında mutlulukların en büyüğü parlar gibi oldu. M.Conte, rakibim burada diye düşündü ve artık öfkesi sınır tanımaz bir hale geldi. Kılık değiştiren genç bir prense göre burada neye benziyorum ben kuzum? Ne var ki gösterdiği bütün çabalara karşı susamış gözlerinin dört bir yanda aradığı rakibini bir türlü göremedi. Fausta her an bakışlarını kilisenin dört bir yanında gezdirdikten sonra aşk ve mutluluk dolu gözlerini en sonunda M.Conte'nin gizlendiği karanlık köşenin üzerinde durduruyordu. Tutkulu bir gönülde aşk en hafif ayrıntıları bile abartmayla karşı karşıyadır ve bunlardan en gülünç sonuçları çıkarır. Zavallı M.Conte en sonunda Fausta'nın kendisini gördüğünü, bütün çabalarına karşın Kont'un öldürücü kıskançlığının farkında olduğundan bunu onun yüzüne vurmak, aynı zamanda da bu kadar tatlı bakışlarla onun gönlünü almak istediğine inanmaz mı? M.Conte'nin çevreyi gözetlemek üzere arkasına yerleştiği kardinalin yontusu Saint Jean Kilisesi'nin mermer döşemesi üzerinde 4-5 ayak yüksekliğindeydi. İzleyeni çok olan ayin saat 1'lere doğru sona erdi. Müminlerin çoğu gittiler. Fausta da dua edeceği bahanesiyle kentin yakışıklılarını savdı. İskemlesine diz çöküp kalmıştı. Daha sevecen, daha parlak bir hal alan gözleri M.Conte'nin üzerine dikilmişti. Kilisede pek az kimse kaldığından beri bakışları artık büyük bir mutlulukla kardinalin yontusu üzerine durmadan önce kilisenin dört bir yanında gezilme zahmetine katlanmıyordu. M.Conte kendisine bakıldığını sanarak içinden ne incelik diye geçiriyordu. En sonunda Fausto ayağa kalktı, elleriyle acayip birkaç devinim yaptıktan sonra ansızın kiliseden çıktı. Aşktan sarhoşa dönen, delice kıskançlığından tamamıyla kurtulan M.Conte sevgilisinin sarayına koşup ona binbir teşekkürde bulunmak amacıyla yerinden fırladı. Tam kardinalin yontusunun önünden geçerken baştan ayağa karalara bürünmüş genç bir adam gözüyle çarptı. Bu uğursuz yaratık o ana kadar gömütün yazıtı yanında diz çöküp kalmıştı. Öyle ki kıskanç sevgilisinin onu arayan bakışları başının üzerinden geçmiş ama asla görememişti. Bu genç adam ayağa kalktı, hızlı hızlı yürüdü. Hemen o anda da pek beceriksiz, acayip görünüşlü, onun hizmetindeymişe benzeyen 7-8 kişinin çevresini sardığı görüldü. M.Conte hiç vakit yitirmeden peşinden seyirtti ama pek göze çarpan hiçbir şey olmamasına karşın giriş kapısının ahşap dolabının oluşturduğu geçitte rakibini koruyan o beceriksiz adamlar tarafından durduruldu. En sonunda da onların ardından sokağa ulaştığı zaman çelimsiz görünüşlü bir arabanın kapısını kapandığından başka bir şey göremedi. Bu arabaya garip bir çelişkiyle şahane iki at koşulmuştu. Araç bir anda ortadan yok oluverdi. M.Conte öfkeden burnundan soluyarak evine döndü. Az sonra da gözleyicileri geldiler. Büyük bir soğukkanlılıkla raporlarını sundular. Gizemli sevgili o gün rahip kılığına girerek Saint Jean Kilisesi'ndeki karanlık bir bölmenin girişinde bulunan bir gömütün hemen yanı başında sofuca diz çökmüştü. Fausta kilise neredeyse tamamıyla ıssızlaşıncaya kadar orada kalmıştı. Ondan sonra da o yabancıyla çabucak işaretleşmiş, genç kadın elleriyle ıstavros çıkarır gibi yapıyormuş. Bunun üzerine M.Conte vefasız sevgilisinin evine koştu. Fausta ilk kez olarak heyecanını, telaşını gizleyemedi. Delicesine tutkun bir kadının yalancı safiyetiyle her zamanki gibi Saint Jean Kilisesi'ne gittiğini ama peşini bırakmayan adamı orada göremediğini anlattı. Bu sözleri işitince zıvanadan çıkan May nokta nokta yaratıkların en aşağılığı gibi davrandı ve ona kendi gözleriyle gördüğü her şeyi anlattı. Yalanların cüreti suçlamaların şiddetiyle arttığından May nokta nokta kontu hemen hançerini çekip Fausta'nın üzerine atıldı. Genç kadın büyük bir soğukkanlılıkla ona, pekala öyleyse şimdi beni iyi dinleyin. Yakındığınız şeylerin hepsi gerçeğin ta kendisi. Ne var ki cüretinizi anlamsız ve her ikimizin de başını belaya sokabilecek öç alma tasarlarını yönetmek amacıyla bunu sizden gizlemeye çalıştım. Çünkü şunu iyi bilin ki sanılarıma göre özenleriyle beni rahatsız eden adam hiç değilse bu ülkede isteklerine engel bulmayacak yaratılışta bir kimse. Büyük bir ustalıkla May nokta noktanın kendi üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığını anımsattıktan sonra Fausta belki de artık Saint-Jean Kilisesi'ne hiç gitmeyeceğini ekledi. May nokta nokta çılgınlar gibi aşıktı. Bu genç kadının gönlünde sakınıma bir parçacıkla şuhluk eklenebilmişti. Kont yumuşadığını, elinin kolunun bağlandığını hissetti. Parmadan ayrılmayı düşündü. Genç prens ne kadar güçlü olursa olsun onun peşini kovalayamazdı ya da kovalasa bile artık onun eşiti olurdu. Ne var ki kendini beğenmişliği ona gene de bu gidişin her zaman bir kaçış havası taşıyacağı uyarısında bulununca kont bunu düşünmekten vazgeçti. Sevinçten etekleri zil çalan şarkıcı kadın, benim küçük Fabrice'cimin burada olduğundan hiç kuşkulanmıyor diye düşündü. Şimdi de biz pek değerli bir biçimde onunla alay edebiliriz. Fabrice mutluluğunun ayrımına varamadı. Ertesi gün şarkıcı kadının pencerelerini sımsıkı kapalı bulup kendisini de hiçbir yerde göremeyince şaka artık biraz fazla uzamış görülmeye başladı. Vicdan azabı duyuyordu. Güvenlik bakanı olan şu zavallı Moska kontunu da ne durumlara sokuyorum ben de. Onu benim suç ortağım sanacaklar. Ben bu ülkeye onun servetini mahvetmeye, geleceğini büyük zararlara sokmaya gelmişim sanki. Ama o kadar uzun zamandan beri izlediğim bir tasarıyı yüzüstü bırakırsam, aşk denemelerimi kendisine anlattığımda düşesine der sonra. Artık bu işten çekinmeye hazırlandığı bir akşam kendi kendine böyle öğütler veriyordu. Bir yandan da Fausta'nın sarayını kaleden ayıran ulu ağaçların altında geziniyordu. Ansızın çok kısa boylu bir casus tarafından izlendiği gözüne çarpıverdi. Adamı başından savmak için boş yere birçok sokaktan geçti. Hiçbir yararı olmadı. O minicik yaratık hep peşindeydi. Adımlarına bağlanmış gibiydi adeta. Fabrice'in iyice sabrı tükenmişti. Parma kenti boyunca uzanan ve adamlarının pusuda beklediği ıssız bir sokağa koştu. Genç adamın bir işareti üzerine koruyucuları hemen zavallı küçük hafiyenin üstüne saldırdılar. O da onların dizlerine atıldı. Fausta'nın oda hizmetçisi Bettina'ydı bu. 3 gün eve kapanıp can sıkıntısından patladıktan sonra hanımın ve kendisinin pek korktukları M. nokta nokta kontunun hançerinden kurtulabilmek amacıyla erkek kılığına girerek gelip Fabrice'e kendisini tutkuyla sevdiklerini, onu görmek için yanıp tutuştuklarını söylemeye karar vermişti. Ne var ki artık Saint-Jean Kilisesi'nde görünemezlerdi. Fabrice içinden tam zamanıydı diye geçirdi. Yaşasın sebat! Küçük oda hizmetçisi pek güzeldi. Bu da Fabrice'i tinsel düşlere yükseltti. Kadın ona bütün akşamı geçirdiği sokakların hepsinin ve gezinti alanının hiç belli olmamakla birlikte M. nokta nokta kontunun hafiyeleri tarafından çok dikkatli korunduğunu bildirdi. Adamlar evlerin zemin katında ya da birinci katlarda odalar kiralamışlardı. Pancurların ardına gizlenip derin bir suskunluğa gömülerek görünüşte en ıssız olan sokakta bütün olup bitenleri gözlüyorlardı. Bütün konuşulanları işitiyorlardı. Küçük Bettina, eğer hafiyeler sesimi tanısalardı, eve döndüğümde gözümün yaşına bakmaksızın beni hançerlerlerdi. Kim bilir, belki zavallı hanımcığımı da benimle birlikte öldürürlerdi, dedi. Bu korku kadını Fabrice'in gözüne pek cana yakın gösterdi. Kadın sözlerini şöyle sürdürdü. May nokta nokta kontu pek öfkeli. Hanımefendi onun her şeyi yapabileceğini çok iyi biliyor. Sizinle birlikte buralardan 100 fersah uzaklarda olmayı canı gönülden istediğini söylemekle görevlendirdi beni. Bunun üzerine sen Etienne yortusunda geçen olayı, o gün Fabrice çılgınlar gibi tutkun olan Fausto'nun ona yönelttiği aşk dolu bakışlarıyla işaretlerinden hiçbirini kaçırmayan May nokta noktanın öfkesini anlattı. Kont hançerini çekmişti. Fausto'yu saçlarından yakalamıştı. Eğer genç kadının işlek bir zekası olmasaydı mahvolmuştu. Fabrice güzel Bettina'yı oraya yakın bir yerlerde bulunan küçük apartmanına götürdü. Ona Torino'lu olduğunu, şimdilik Parma'da bulunan büyük bir adamın oğlu olduğunu, bu nedenle çok sakınımlı davranmak zorunda kaldığını anlattı. Bettina da gülerek ona görünmek istediğinden çok daha büyük senyör olduğu yanıtını verdi. Kahramanımız o sevimli kızın kendisini en azından bizzat ve ilah sandığını anlayabilmek için biraz zamana gereksinim duydu. Fausto korkmaya ve Fabrice'i sevmeye başlıyordu. Onun adını oda hizmetçisine söylememeyi, ona prensten söz etmeyi bir görev bilmişti. Fabius en sonunda güzel kıza iyi tahmin ettiğini itiraf etti. Ama eğer adım kulaktan kulağa yayılırsa diye ekledi, hanımına onca kanıtını verdiğim o büyük tutkuya karşın onu görmeyi kesmek zorunda kalırım. Babamın bakanları, bir gün görevden alacağım o kötü yaratıklar, hanımına şimdiye kadar varlığıyla bezeyip güzelleştirdiği ülkeyi terk etmesi buyruğunu vermekte gecikmezler. Sabaha karşı Fabius küçük oda hizmetçisiyle hanımına ulaşmak için birçok buluşma tasarısı düzenledi. Ludovic'i ve adamlarından pek becerikli bir başkasını daha çağırttı. Bunlar Bettina ile anlaşırken Fabius de bir yanda Fausto'ya dünyanın en acayip mektubunu yazdı. Durum trajedinin bütün abartmalarını içeriyordu. Fabius de bundan geri kalmıyordu. Kahramanımız ancak şafak sökerken genç prensin davranışlarından pek hoşnut kalan küçük oda hizmetçisinden ayrıldı. Şimdi artık Fausto sevgilisiyle anlaştığına göre Fabius'in küçük sarayın pencerelerinin altından sadece onu oraya kabul edebilecekleri zaman geçeceği kendisine 100 kez yinelenmişti. O zaman da bir işaret konurdu. Ne var ki Bettina'ya fena halde aşık olan ve Fausto ile sonuca ulaşmaya çok yaklaştığını sanan Fabius, Parma'nın 2 fersa ötesindeki köyünde duramaz oldu. Ertesi gün gece yarısına doğru at sırtında yanına da sağlam koruyucular alarak Fausto'nun pencerelerin altında pek moda olan kendisinin sözlerini değiştirdiği bir şarkıyı okumaya geldi. Aşık beyler böyle davranmıyorlar mı ki diye düşünüyordu. Fausto bir buluşma isteğini belirttiğinden beri bütün bu kovalamaca Fabius'e pek uzun görünüyordu. Küçük sarayın pencereleri altında oldukça kötü bir biçimde şarkı söylerken Fabius, "Hayır, onu sevdiğim falan yok," diye düşünüyordu. "Bettina'yı Fausto'ya 100 kez yeğlerim. Şu anda da sadece onun için içeri kabul edilmeyi isterdim." Bir hayli sıkılan Fabius tam köyüne döneceği sırada Fausto'nun sarayından 500 adım ötede 15-20 kişi üzerine atıldı. İşlerinden 4'ü atın yularını yakaladı. Başka 2 kişi de genç adamın kollarını tuttular. Ludovic ile Fabius'in bravileri, fedaileri de saldırıya uğradılar ama kaçabildiler. Bu arada tabancayla birkaç el ateş ettiler. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olup bitti. Sokakta kaşla göz arasında sanki bir büyü yapılmışçasına beklenmedik anda yanan 50 meşale belirdi. Bütün bu adamlar tepeden tırnağa silahlıydılar. Fabius adamların kendisini tutmalarına karşın atından aşağı atladı. İşin aslını öğrenmeye çalıştı. Hatta mengene gibi elleriyle kollarını tutan adamlardan birini de yaraladı. Ama o adamın dünyanın en saygılı sesiyle kendisine "Altesleri bana iyi bir maaş bağlarlar artık şu yara için" dediğini işitince pek şaşırdı. Prensime kılıç çekerek hükümdara karşı ağır bir suç işlemektense bu benim için daha iyi olur. Fabius içinden "İşte aptallığımın pek haklı bir cezası" diye geçirdi.